Mavi Vatan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar. Teknik masada Recep Özlem sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız şöyle: +90 312 463 34 21. Bizleri TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Sevgili dinleyicilerimiz, hem bölgesel hem de ulusal ekonomiye büyük katkı sağlayan limanlar, sanayinin ve ticaretin gelişmesi açısından önemli bir fonksiyonu yerine getirmekte. Limanlar, artan teknolojik ve lojistik yenilikler nedeniyle yükleme ve depolama hizmetlerinin yanı sıra çeşitli katma değerli hizmetler de sağlamakta. Büyük stratejik öneme sahip limanlarımızın güvenliğinin sağlanmasında kullanılan teknolojik sistemleri, tepe savunma ve güvenlik sistemleri, RSO Müdürlüğü, ISPS, IMDC yöneticisi Faruk Doğan'la konuşacağız. Ayrıca geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri de değineceğiz. Stüdyomuzda Profesör Doktor Celalettin Yavuz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Efendim, haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili hangi gelişmeleri takip ettik? Sizden dinleyelim değerli hocam.
Evet, gene bu hafta haftanın Mavi Vatan'la ilgili konuları yoğun. Birincisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı da yapmış olan emekli orgeneral Abidin Ünal'ın Türkiye'nin ve Yunanistan'ın hava kuvvetlerinin mukayesesini yapmış. Bir güç dengesi ortaya koymuş. Abidin Paşa'nın verdiği bilgilere göre küresel ateş gücü, Global Firepower diye bir web sayfası var. Bundan hava gücünde muharip uçaklar açısından küresel sıralamada Türkiye 15. Yunanistan 17. sıradaymış. Şimdi Türkiye'nin hali hazırda 4.5. diyor, yani bu şey değil, 5. nesil değil, 4. nesil F-16 ise buna yeni bir şeyler, ne diyelim, yeni nesil cihazlar, silahlar monte edilince 4.5 oluyor. Bu 4.5. nesil savaş uçağı yok diyor. Bunun yerine mevcut F-16'lara Viper diye adlandırılan bir modernizasyon projesiyle 4.5. nesil özellikleri kazandırılması hedefleniyor diyor. Biliyorsunuz bu maksatta da Türkiye zaten Amerika'dan bunu istemişti. Geçen hafta da ayın 18'inde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu muhatabıyla Amerika'da görüşmüştü. Şimdi Türkiye Amerika'dan 40 adet bu 4.5. nesil yeni F-16 Viper savaş uçağı almak istiyor. Ayrıca da buna ilaveten 79 tane uçağı da bu tip cihazlarla ve silahlarla donatmak için gene teklifi vardı. Şimdi Yunanistan'a ait bilgi vermiş, 160 kadar F-16'sı varmış ve bunlar yapılan geçen yılki Viper modernizasyonu ile bunlar 4.5. nesil haline gelmiş. Ayrıca Fransa'dan aldığı Mirage uçağı ve Rafael uçakları var. Rafael'ler de yani 6 adet. Bunlar da benzer özelliklerde 4.5. nesil olarak geçiyor. Şimdi Türkiye eğer bu F-16'ları alamaz ise, Yunanistan elinde tabii bu arada F-35'ler de gelmeye devam ediyor. Böyle bir şey olmazsa Türkiye bir zafiyete düşebilir mi diye bir soru sormuş. Ve arkasından da cevabını şöyle söylüyor: o zaman muharip uçaklar bağlamında harekat üstünlüğü karşı tarafın eline geçer. Ama Türkiye'nin buna karşı da yapabileceği şeyler var demiş. Özellikle kendi milli imkanlarımızla geliştireceğimiz 5. nesil milli muharip uçak projemiz, sonra silahlı insansız hava araçları vesaire, bunlarla hava savunma projeleri gibi bunlarla eğer geliştirirsek o halde Türkiye bunun gerisinde kalmaz diye düşünüyor. Aynı kanaatteyim. O zaman Türkiye kendi silahını kendisi yapma geleneğini de sürdürmüş olacaktır. Bu arada bir şey daha söylemiş. Türkiye NATO'nun diğer ülkelerinden de Amerika F-35 vermiyor ama 5. nesil uçak tedarikine gidebilir demiş. Bir başkası Yunanistan'a soğuk duş, Erdoğan ustacı oyunu diye az önce söylemiştim. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Amerika'ya gitmesi Yunan basınında gene alabildiğince yer almış. Özellikle Amerika'daki gazetelerden Wall Street Journal'dan alınan haberleri özellikle gündeme taşımışlar. Ya buna göre 79 adet işte F-16 savaş uçağına Viper kitinin takılması ve gene 40 yeni F-16 uçağı ile ilgiliydi. Bu arada Türkiye gene havadan havaya füze ve çeşitli silahlar da alacakmış. Şimdi bunlar var gündemde. Az önce söylediğim gibi yalnız Wall Street Journal bunların verilmesinin Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine kabul oyu vermesine bağlı diyor. Ancak benim daha sonra hem Amerikan kaynaklarından hem Türk kaynaklarından edindiğim bilgiye göre bu ikisi farklı şeyler. Amerikalar case by case der ya, ayrı bir konu olarak düşünüldüğünden bir onu bağlamaz diyorlar. Ama bu söz konusu Amerika olunca güvenmekte pek mümkün değil diye düşünüyorum. Gene bu bağlamda özellikle Rum-Yunan lobisine desteği bilinen Dışişleri Komisyon Başkanı Amerikan Seçim Kongresi'ndeki Bob Menendez bu bayağı karşı çıkmış bu olaya. Gene de geçmemesi için kongreden elinden geleni yapacakmış. Bunlar var. Şimdi bugüne kadar sevgili dinleyiciler bizden çok şeyi duydular. Bildikleri şey yani Yunanistan'da özellikle Türkiye karşıtlığı tavan yapan iki kişi, birisi Başbakan Mitsotakis, diğeri de Dışişleri Bakanı Dendias'tı. Geçen hafta Başbakan Mitsotakis Davos zirvesindeydi. Geçen Perşembe günü Davos zirvesindeki konuşmasında çok değişik ifadeler kullandı. Yani adeta Türkiye'ye zeytin dalı uzatan bir konuşma dinledik. Şöyle diyor, Erdoğan ile konuşarak sorunları çözebiliriz demiş. Mitsotakis Davos zirvesindeki açıklamasında Türkiye ile savaşmayacaklarının altını çizerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çözüm bulmanın imkansız olduğunu düşünmüyorum diyor. Yani biz bu işi çözebiliriz diyor. Türkiye ilişkin konulara değinmiş ve her zamanki gibi Türkiye'de falan açıklamaların aksine bu kez Ankara ile aralarındaki farklılığın konuşarak çözülebileceği yönünde mesajlar vermiş. Burada Türkiye ile savaşmayacağız sözü önemli. Aslında biz İdlib'de savaşırız demiyorduk. Ama Yunanistan'ın ikide bir çıkışı üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir gece ansızın gelebiliriz ifadeleri vardı. Bunun da Yunanistan'da çok büyük bir endişeye neden olduğunu biliyoruz. Şimdi işte Mitsotakis makul yetişkinler olarak Türkiye ile oturup Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları çözebilmeliyiz dedi. Doğrudur, o halde şu devam eden istikşafi görüşmelerde adı istişari görüşmeler oldu. O halde bunun için gelin ve görüşelim diyoruz biz de. Yunan Başbakanı Mitsotakis böyle barış mesajları verirken Dışişleri Bakanları Dendias ise çok farklı bir tutum içerisinde olmaya devam ediyor. Geçen hafta Afrika'ya gitmiş ve Afrika'da Türkiye'nin yakın ilişkiler içerisinde olduğu fil dişi sahili Gabon ve Gana'yı kapsayan 3 ülkelik bir geziye, ziyarete gitmiş. Bunu Yunan gazetelerin hemen hemen hepsi manşetlerine taşımışlar. Bu arada Türkiye'nin Afrika'da oldukça önemli bir rol oynamaya başladığını, 54 ülkeden 44'ünde büyükelçiliğinin olduğunu, Yunanistan ise hala 12 ülkede büyükelçiliğinin olduğunu, Türkiye'nin de bu girişimlerinin meyvesini aldığını, Somali'de bir askeri üs ve eğitim merkezi olduğunu, ayrıca da Türk savunma sanayinin yumuşak gücünden istifade ettiğini ve Afrika'yla ticaret hacminin 30 milyar doları geçtiğini ifade etmişler. Yunanistan'a yani kendi ülkelerine biraz serzenişleri var. Bakıyorum bir diğeri, Yunanistan'da terör örgütlerini meclis dışı bırakacak yasa hazırlığı varmış. Özellikle bir zamanlar bir önceki hükümetteki Syriza'nın hükümet ortağı olan Altın Şafak Partisi'nin eski bir milletvekili olan Kasidiaris'in 2020'de kurduğu Yunanlar Partisi var. Bu bu partinin meclise girmesi önlemek amacıyla yasal düzenlemeler yapılıyorlarmış. Yani terörist partilerine göre ben Altın Şafak'ı biliyorum, son derece radikal ve Türk düşmanı bir partiydi. Bu da ondan farklı değildir. Biz de temenni ederiz ki girmez. Gene Yunan Meclisi'nde daha önceden söylemiştik, daha doğrusu Yunanistan'da dinleme skandalı var mı demiştik. Genelkurmay Başkanı'na varıncaya kadar dinlediler demiştik. İşte Yunanistan Parlamentosu'nda Yunanistan'ın İletişim Güvenliği ve Gizliliği Kurumu, ADAE var. Bunun başkanı Ramos, ülkede bir süredir gündemde olan dinleme skandalı ile ilgili meclis bilgilendirme talebini reddetmiş. Bunun üzerine de ana muhalefet Syriza'nın büyük bir tepkisi var. Şimdi bir diğeri, Türkiye'nin İngiltere'den tip 23 fırkateyn aldığı iddiaları var. Bu son 10 günden beri sosyal medyada da epey çalkalanıyor. Özellikle Mavi Vatan olduğu için benim yakın ilgi alanım içerisinde. Bu gemiler 1987 yılında hizmete girmiş. 12 adet Birleşik Krallık, yani İngiltere tarafından aktif olarak kullanılıyor. Türkiye'nin kaç adet gemi aldığı ile ilgili bilgi paylaşılmıyor. Bu sınıftaki en yeni gemi 2000 yılında envantere girdi. Yani en son olanı bile 22 yaşında. Şimdi bu tip 23 sınıfı fırkateynlerin sensör ve silah sistemlerinin çoğu Türk Deniz Kuvvetleri'nde yok. Bunlarla ilgili onarım kademeleri bilgisiz. Yani şu anda Türkiye'de bu tip büyük gemiler açısından, muharip gemiler, Alman ve eski Amerikan gemileri var. Onun dışındakiler de şey değil. Bunu neye alınıyor bilemiyorum. Yani önümüzdeki haftalarda belki bu konuyu da gündeme getirip sevgili dinleyicilerimize karşı biriyle tartışabiliriz. Son olarak Avustralya'dan deniz savunması hamlesi diyor. Çin'in artan tehdidine karşı Avustralya Deniz Kuvvetleri özellikle Avrupa'daki yakın bulduğu ülkelerden deniz mayını alma düşüncesindeymiş. Yapılan açıklamada Avustralya deniz iletişim hatlarının güvenliğini sağlamaya ve denizcilik yaklaşımlarını korumaya yardımcı olacak akıllı deniz mayınlarının satın alınmasını hızlandırıyor diyor. Modern bir deniz madenciliği kapasitesi potansiyel saldırganlar için önemli bir caydırıcıdır ifadeleri kullanılmış. Savunma Bakanlığı bunun için 690 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını öğreniyoruz. Gördüğünüz gibi Çin tehdidi veyahut da Çin'in tehdit olduğu yönündeki algı yönetimi ne derseniz deyin. Biliyorsunuz yaklaşık 1,5 sene kadar önce adı AUKUS olan Amerika, İngiltere ve Avustralya'nın kurmuş olduğu Çin'e karşı bir ittifak vardı Uzak Doğu'da. Onunla ilgili bir gelişme diyelim ve noktayı koyalım.
Evet, Mavi Vatan'la ilgili gelişmeler böyleydi. Şimdi kısa bir soluklanalım. Vatanda bu hafta Türkiye'de ve dünyada liman güvenliğinin anlamı nedir sorusunun yanıtını arayacağız. Kıymetli hocam, sizinle bir giriş yaparak başlayalım. Ardından telefon hattımızdaki konuğumuzla da konuyu detaylandıracağız.
Tabii, sizin az önce giriş sırasında söylemiş olduğunuz gibi limanlar ülkelerin ekonomisinde çok önemli yer işgal ediyor. Daha önceki gündemimizde ticaretin %80 küsürünün denizler yolunda yoluyla olduğunu söylemiştik. Bu denizler yolu olan ticarette limanlar vasıtasıyla elleşleme deriz biz ona. Yani yükleme, boşaltma limanlarda oluyor. Evet, galiba bağlanmış
evet,
şey.
Evet.
İsterseniz güvenlikle ilgili Faruk Bey ile konuşalım.
Evet. Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri RSO Müdürlüğü ISPS IMDG yöneticisi Faruk Doğan telefon hattımızda. Merhaba Sayın Doğan, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, iyi günler efendim.
Evet, Türkiye'de ve dünyada liman güvenliğinin anlamını konuşacağız sizinle birlikte. Buyurunuz kıymetli hocam.
Evet, Faruk Albay'ım mı diyeyim, Faruk Müdürüm mü diyeyim, ne diyeyim Faruk Bey? Hoş geldiniz programa.
Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Evet, şimdi size bazı sorularımız olacak ama sevgili buyurun dinleyicilerimize bir de siz açıklayın. Biz açıklanmış halini söylemedik. Bu ISPS ve IMDG yöneticiliği diyor ya. Bize ne yaptığınızı bir kısaca söyleyin, ondan sonra sorulara geçelim.
Efendim şöyle, ISPS Uluslararası Denizcilik Teşkilatı olan organizasyon olan IMO'nun, kısaca IMO tabir ediyoruz, International Maritime Organization, oluşturmuş olduğu, biraz sonra belki fırsat olursa neden nasıl oluşturulduğunu anlatma fırsatı olur. Uluslararası Gemi ve Liman Güvenlik Kodu, yani bir anlamda kanunu ve bunu kabul eden bütün ülkelerde bunun kurallarını, şartlarını yerine getirmeyi taahhüt etmişler. ISPS bu. IMDG ise yine uluslararası deniz yoluyla taşınan tehlikeli maddelerin kodu. Yine bu da IMO tarafından oluşturulmuş ve ülkemizde her iki anlaşmaya da taraf olduğu için bizim ulusal yasalarımızla denk uyguladığımız bir kod, yani kanun.
Anladım. Teşekkür ederiz. Şimdi sorumuzun ilkine gelelim. Liman nedir? Hangi tesisler liman kapsamı içerisinde yer almaktadır? Ulusal ve uluslararası liman tesisi arasındaki farklar nelerdir?
Evet. Efendim şöyle ki, limanlar gemilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılandığı, onun da ötesinde biz yük elleşlemek tabiri kullanırız. Yüklerini gemiye yükledikleri veya gemiyle getirdikleri yükleri karaya boşalttıkları bir arayüz ve bunun yanı sıra bakım, onarım ve diğer
yani araya giriyorum da eskiler tahmil tahliye derdi, yükleme boşaltma.
Evet. Aynen öyle, eskiden öyle denirdi. Şimdi yük elleşleme tabiri kullanılıyor.
Evet.
Ama yükleme boşaltma tabiri de kullanılabilir. Aynı şey. Ama yani yüklerin boşaltıldığı, alındığı yerler. Tabii çok çeşitli limanlar var efendim. Örneğin konteyner limanı gibi, kuru yük limanı veya dökme yük limanı gibi, sıvı akaryakıt limanları gibi, askeri limanlar veya yatlar, marinalar, balıkçı barınakları, çok amaçlı multimodal dediğimiz, yani içine hem tren ile ulaşım imkanı olan, yani ray döşeli olan, hem karayoluyla hem belki de hava yolu bağlantısı olan limanlarda söz konusu. Tabii burada limanların önemini kısaca vurgulayayım müsaade ederseniz efendim.
Tabii.
Çünkü bütün dünyada dünya ticaretinin tamamının %90'ı deniz yoluyla gerçekleşiyor. Bu bizim ülkemiz açısından da aşağı yukarı aynı, %88, %90, yani aldığımız, yani ihraç ettiğimiz veya ithal ettiğimiz tüm mal, emtia deniz yoluyla ülkeye giriyor neredeyse. Yani %90'a yakın. Basit bir örnek vermek gerekirse, geçtiğimiz Covid döneminde hatırlarsınız, Süveyş kanalında bir gemi Süveyş kanalını kapamıştı. 6 gün boyunca kapalı kaldı. 6 gün boyunca gemilerin hepsi Süveyş kanalının yerine Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kaldı. Tam 455 gemi. Ve bu kapalı kalmasının dünyaya maliyeti $9 milyar oldu. Ve bazı ülkelerde bu o gemiler tarafından taşınan malın kıtlığı veya yokluğu çekildi. Yani çok basit bir örnek. 6 gün çok nelere kumanda ediyor, neleri etkiliyor. Buradan da çok kolaylıkla görebiliyoruz.
Evet. Teşekkür ederiz.
Ulusal liman, uluslararası liman, onu da kısaca arz edeyim efendim. Malumları olduğu üzere, yani liman kavramı çok geniş. Yani balıkçı barınağından uluslararası çok büyük multimodal limanlara kadar hepsi liman. Bazı limanlarımızda tamamen kendi limanlarımız arası ticaret yapıyoruz ki bu çok önemli bir haktır. Malum kabotaj hakkımızdır bizim. 1 Temmuz 1924'te kabul edilen. Ve bu kabotaj hakkımız uluslararası limanlarımız arasında kendi bayrağımızı taşıyan gemilerimizle yaptığımız ticarettir. Ama uluslararası limanlar bir başka devletin limanından bizim limanımıza mal ve yük getiren veya götüren her bayraktan geminin girebildiği gümrük mevzuatına tabi limanlardır. Aynı zamanda bizim sınır kapılarımızdır. Yani aynı pasaport işlemi gibi işlem görülen kapılardır. Yani ülkemizin dünyaya açılan bir penceresi, bir kapısı olarak da kabul edilebilir.
Anladım. Ben bir şey soracağım ya. Bir zamanlar 10-15 yıl kadar önce, belki daha fazla 20 yıl da olabilir, bir takım yazılar okumuştum. Hatta bu konuda sanıyorum Mersin Ticaret Odası'nın, Deniz Ticaret Odası'nın dergisine de yazdım. Şimdi gelecekteki limanlar nasıl olacak diye, tıpkı havalimanları gibi, böyle havalimanlarında biliyorsun kontrol kulesi var. Kontrol kulesinin vereceği komutla uçaklar iniyor, kalkıyor böyle dakikalar arayla. Gelecekte limanlar da, yani deniz limanları da bu şekilde olacak diyordu. Bizde bu şekilde olan limanlar var mı veya buna yakın gelişme var mı?
Şöyle efendim, çok haklısınız. Çok önemli bir nokta bu. Akıllı limanlar diye bir kavram çıktı. Nasıl akıllı şehirler kavramı varsa akıllı limanlar kavramı da var. Bu tarz limanlarda bütün teknolojinin bütün imkanları, artificial intelligence, büyük veri, yani big data dediğimiz Internet of Things gibi bütün elektronik ve bilgi işlemle ilgili modern kavramların hepsi gerekli yerlerde kullanılıyor. Dünya üzerinde bu tür birkaç liman var. Örneğin Rotterdam limanı gibi. Burada da aynı dediğiniz gibi her geminin limana geliş ve limandan ayrılış, yükleme zamanı, her şey tamamen bilgisayarlar tarafından kontrol ediliyor. Ve bütün sistemler kullanıyor. Bize limanlar var mı? Limanlarımızın, yani uluslararası limanlarımızın büyük bir çoğunda çeşitli elektronik ve bilgisayar sistemleri kullanılıyor. Kaçınılmaz. Ama %100 akıllı limana dönüştüren henüz bir limanımız yok. Ama limanlar büyük bir hızla artık bu dijital dönüşümünü sağlamaya yönelik önemli adımlar atıyorlar.
Evet, teşekkür ederim. Bunu şunun için söyledim. Çünkü gemiler için limanda beklemek kayıp demektir. Siz daha iyi biliyorsunuz bunu. Gemi limanda beklediği sürece yükü taşıyamayacak, günden kayıp oluyor. Yani tıpkı bu gündüzleri servis yapan otobüsler, minibüsler gibi düşünelim. Onların sefer yapmadan boşta kalması gibi bir şey olabilir. Akıllı limana dönüşme bu sebeple çok önemliydi. Bir başka soru soralım. Liman güvenliği denildiğinde insanlar neyi anlamalıdır? Ülkemizde ve yurt dışında limanlarda liman tesislerine ve ticaret gemilerine yönelik tehdit ve riskler neler olabilir?
Şöyle efendim, limanlar malum dedik, hem ülkemizin veya diğer her ülkenin yurt dışına açılan kapıları, hem aynı zamanda birçok malın, emtianın depolandığı, transfer edildiği yerler. Dolayısıyla buralar çok önemli şey noktaları, yani hem ticari açıdan cazibe merkezi, hem de tehdit ve riskler için bir hedef teşkil ediyor. Tabii bu tehdit ve riskler her ülkenin coğrafi konumuna göre farklılık arz ediyor. Örneğin bizim bulunduğumuz coğrafyada diyelim ki kuzey limanlarımız için Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklı bir takım sıkıntılar olabiliyor. Örneğin gelen gemilere uygulanacak güvenlik seviyeleri gibi, onlara sağlanacak şartlar gibi veyahut da Ege limanlarında yasa dışı göçmen sorunu gibi, kaçak yolcu gibi ya da bir takım kaçakçılık olayları gibi yasa dışı deniz suçlarına rastlanabiliyor. Ama uluslararası perspektiften baktığımızda bu suçlar çok farklılık arz ediyor. Örneğin, deniz haydutluğu, silahlı soygun, yükün karıştırılması, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, yasa dışı balıkçılık, savaş benzeri hareket, terörizm o kadar çok farklı suçlar arz ediyor ki efendim veyahut da farklı tehdit ve riskler arz ediyor ki bugün bakıyorsunuz Singapur Körfezi'nde, ertesi gün Somali açıklarında, daha ertesi gün Yeni Gine Körfezi'nde farklı farklı olaylarla karşılaşılabiliyor. İlginç olan nokta şu, denizde işlenen bütün suçlar aslına bakarsanız birbirinden besleniyor. Yani diyelim ki deniz saydıkları ile ilgili çok önemli bir mücadele başlayınca deniz saydıkları o bölgede daha pasifize oluyor ama bir başka bölgede farklı bir deniz suçuyla ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla deniz suçuyla, deniz suçlarıyla, denizdeki tehdit ve risklerle aslında topyekün bir mücadele, bilgi paylaşımı, uluslararası bir mücadele gerçekten gerekiyor efendim.
Evet, bu özellikle 11 Eylül saldırısından sonra IMO'nun almış olduğu kararlarla, Amerika'nın da baskısıyla birlikte limanlarda ve deniz ticaretiyle uğraşan gemilerde çok önemli önlemler aldığını biliyoruz. Şimdi bu söyledikleriniz tabii sabotajlar da dahildir. Ben bir zamanlar hatırlıyorum, benim memleket Hatay'ın dört yol kazası. Orada akaryakıt dolum tesisleri var.
Evet.
Böyle bir ISPS denetlemesiyle ilgili bir arkadaşla birlikte gitmiştik. Orada baktığımda gördüm ki hakikaten güvenlikleri son derece endişe vericiydi. Dedim ki bizim memleket dört yol adeta nükleer bir bombanın üzerinde oturuyor demiştim. Sonradan tabii çok önemli önlemler alındı. Bu liman güvenliğiyle doğrudan ilgili bir şeydi. Şimdi ISPS'i açıkladınız. Uygulaması nasıldır? Liman güvenliğinde denetleme makamı mevcut mudur? Hangi esaslara göre ve hangi kurumlar tarafından ne kadar sıklıkla yapılmalıdır?
Şimdi efendim ISPS'i ben tabii kelime manasının ne olduğunu açıkladım ama bu konuya başlarken müsaade ederseniz ISPS'in nereden kaynaklandığını kısaca anlatayım. Ve bilahare de sorunuzu hemen cevaplandırayım. Biliyorsunuz dünya üzerinde uluslararası birçok anlaşma reaksiyonerdir. Yani belirli bir olay olur, arkasından onunla ilgili önleyici tedbir alınır. Örneğin 1912'de Titanik'in batması, SOLAS dediğimiz denizde insan hayatının korunmasına yönelik denizciliğin anayasası diyebileceğimiz uluslararası bir anlaşmanın imzalanmasına sebep oldu. Yine mesela Achille Lauro kruz gemisine yapılan terörist saldırı silahların sınırlandırılması anlaşması, SUA dediğimiz anlaşmaya sebep oldu. 1960'larda deniz ticaretindeki artış, denizdeki gemilerin artması ve bunun sonucunda artan kazalar denizde çatışma önleme tüzüğünü doğurdu. İşte ISPS de aynı bu şekilde efendim 11 Eylül saldırılarıyla sizin de çok güzel ifade etmiş olduğunuz gibi 11 Eylül saldırılarından sonra ortaya çıktı. Burada mantık şuydu, bu limanlar bizim sınır kapılarımız, sınırlarımız. Bu limanlara teröristler veya yasa dışı insanlar, yasa dışı mallar, deniz yoluyla taşınması yasak olan maddeler nasıl kontrolsüz bir şekilde girdi ve nasıl bizim ülkemize kadar geldi, bu terör fetiş eylemini yaptı mantığından çıktı. Tabii Amerika'nın liderlik ettiği bir girişim olarak başladı. Biliyorsunuz 1995 yılında bizde de Avrasya feribotunun kaçırılması olayı vardı. O da benzer bir şekilde Trabzon limanından nasıl bindiler, nasıl o gemiyi
Çeçen militanlar tarafından yapılmıştı.
Evet evet, tabii Çeçen militanlar zaman çok hatırlarsınız. Benzer bir olaydı. Tabii bu 11 Eylül'deki daha skalası büyük, etkisi büyük bir olay olduğu için IMO'yu harekete geçirdi ve bunları uluslararası limanların ve gemilerin yasa dışı olaylara sahne olmasını, tehdit ve riskleri minimize edecek önlemler almasını bir sistem içerisinde, kurallar bütünü içerisinde alacak bir kod, bir kanun uygulamaya çalıştılar. Ve tamamen hani bu ironi diyorlar ya yeni, bir ironi gibi 1 Temmuz 2004'te bu kabul edildi ülkeler tarafından da. Bizim için 1 Temmuz'un önemini her seferinde vurgulamak istiyorum. Kabul edildi ve burada şöyle bir şey getirdi efendim ISPS. Öncelikle her tesis için ayrı bir bilimsel tehdit değerlendirmesi. Çünkü her tesisin bulunduğu coğrafya farklı, sahip oldukları imkan kabiliyetler farklı, maruz kalabilecekleri senaryolar farklı. Aynı bir durum muhakemesi gibi. Hepsi için bir risk, tehdit değerlendirmesi yapılıyor. Bu tehdit değerlendirmeleri Ulaştırma Bakanlığımız tarafından Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce liman başkanlıkları aracılığıyla denetleniyor. Uygun görüldüğü takdirde planlama aşamasına geçiliyor ve her liman için bir liman tesis güvenlik planı oluşturuluyor. Bu planların içerisinde o tesisin maruz kalabileceği olası her türlü tehdit ve riske karşı uygulayabilecekleri hal tarzları, biz prosedürler diyoruz bunları, hal tarzları bulunuyor. 50'ye yakın prosedür var. Yani bomba veya
yani bunlar karadan, denizden, deniz altından ve havadan gelecek tehditlere karşı mı?
Sadece onları kapsamıyor. Çok yani basit şeyler de, örneğin araca saklanmış bir kaçak göçmen veya telefonla gelen bir ihbar ya da bir drone ya da bir siber saldırı, her türlü
veya yangın tehdidi.
Yangın tehdidi de elbette var. Tabii yangının bir de emniyet boyutu var, güvenlikten ziyade, ama yangın tehdidi de kapsıyor. Bunların hepsi aslında acil müdahale planlarıyla birleşik olarak kullanılabilecek prosedürler. Biz tabii bu prosedürleri bir plan dahilinde her limana veriyoruz ve vermekle de kalmıyoruz. Bu planlar da denetleniyor yine Ulaştırma Bakanlığı tarafından. Her limana bir güvenli liman, yani ISPS sertifikası veriliyor. Uluslararası bir sertifika. Her gemiye de veriliyor. Sadece liman değil, gemiye de veriliyor.
Şimdi sizin Tepe Grubu olarak yapmış olduğunuz bu kodları vermek mi? Yani denetlemeden önce, Ulaştırma Bakanlığı denetlemeden önce onların bu kodlara uygun olduğunu siz önden denetleyip bu sertifikaları mı veriyorsunuz?
Bizim bu görev yaptığımız, yani RSO dediğimiz kurumlar malumları olduğu üzere, örneğin Türkiye'de 200 tane uluslararası liman var. Her uluslararası limanın bu süreci, yani planlama sürecini, güvenlik sürecini ve önlemlerini yapması gerekiyor. Bütün bunların kontrolü tabii Ulaştırma Bakanlığı tarafından liman başkanlığınca yapılıyor, ama bunu bir de yine uzman kuruluş tarafından bu sürece katkı sağlanması, kolaylaştırılması gerekiyor. Bu nedenle RSO dediğimiz Recognized Security Organization, yani tanınmış güvenlik kurumu olarak çeşitli kurumlar var. Çok da fazla değil yani, aslına bakarsanız bir elin parmaklarını geçmeyecek kurumlar tarafından Ulaştırma Bakanlığı adına bu imkanlar kullanılıyor ve hem gemilerin hem de limanların ISPS planlaması yapılıyor. Burada RSO dediğimiz kurumlar gemilerin sertifikalarını Ulaştırma Bakanlığı adına imzalamaya yetkili, ama liman tesislerinin sertifikaları sadece Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanabiliyor. Bizim bu süreçteki katkımız planların, değerlendirmelerin hazırlanması, denetlemelere nezaret edilmesi ve limandaki güvenlik personelinin, yani ISPS tedbirlerini uygulamakla ilgili güvenlik personelinin standart eğitimlerinin sağlanması. Burada eğitim konusuna bir parantez açmak istiyorum müsaade ederseniz. Liman tesislerinin eğitimleri aynı bizim silahlı kuvvetlerde yaptığımız gibi her dönem belirli aşamaları geçecek, belirli eğitimleri alacak şekilde hem talimler, tatbikatlar, masa başı eğitimler ve tatbik ve diğer farkındalık eğitimlerini kapsıyor.
Çok yani şimdi silahlı kuvvetlerde benim hatırladığım masa başında olan plan tatbikatlarıydı. Onun dışında fiili tatbikatlar.
Tim eğitimleri gibi düşünün.
Bu ikisi de mi var bunlarda?
Yani aynı tim eğitimleri gibi kişilerin kendi görevlerine olan ünsiyetlerini, yakınlıklarını artıracak şekilde. Çünkü dediğim gibi 50'ye yakın prosedür var. Bunların her birinin en az 30-40 alt maddesi var. Bunları akılda tutmak mümkün değil. Bir tane maddeyi unutsanız tesisin güvenliğine ya da emniyetine etki edecek çok önemli zafiyetler oluşabiliyor. Bu sebeple eğitimlerin sık sık tekrarlanması, artık reaksiyonları herhangi bir yere bakmak için gösterebilecek
bir araya gireceğim. Bu şeyi denetleme yapıyorsunuz. Denetleme ne kadar sıklıkla yapılıyor?
Denetlemeler şöyle. Normalde ISPS sertifikaları her liman için 5 seneliğine geçerli. Fakat 5 sene tabii bir liman ben tamam 5 sene boyunca rahatım diyemiyor. Neden? Çünkü 5 sene içerisinde tehdit değişiyor, riskler değişiyor, karşı tedbirler değişiyor, teknoloji gelişiyor, personel değişiyor. Dolayısıyla her liman her sene en az bir kere planlı denetlemeye tabi tutuluyor. O bir sene sonunda hem planları hem fiziki imkan kabiliyetleri hem personelin kalitesi, eğitimleri ve eğitimleri olan ünsiyetleri kontrol ediliyor. Eğer bir aksaklık varsa bunlar süratle düzeltilme yoluna gidiliyor ya da limanın güvenli liman sertifikası iptal ediliyor veya askıya alınıyor. Bu durumda tabii bu sadece limanın bir kaybı değil, ticaretten men edilmiş oluyor. Çok büyük bir kayıp. Sadece liman kaybetmiyor, ülke de kaybediyor öyle bir durumda. Evet. Bu nedenle hiçbir liman böyle bir duruma düşmek istemez. Prestij, aynı zamanda prestij kaybına da sebep olur. Evet. Bu sebeple limanlarda bizlerle işbirliği içerisinde bu imkan kabiliyetini idame edebilecek şekilde ve geliştirecek şekilde her türlü tedbiri uygulamaya çalışıyorlar.
Teşekkür ederim. Kısaca bir soru daha cevaplamanı rica edeceğim. Çok kısa ama. Türkiye'de diğer ülkeler arasında liman güvenliği açısından fark mevcut mudur? Türkiye'de liman güvenliğinin daha güvenilir olması için tavsiyeleriniz nelerdir? Kısa lütfen.
Şöyle efendim, önemli bir fark yok. Çünkü hepimiz aynı koda tabiiz. Uluslararası bir kod. Birebir aynısını biliyoruz. Bunun ötesinde zaten Avrupa Birliği'nin liman güvenlik kurumlarıyla veya dünyadaki diğer bazı özel liman güvenlik kurumlarıyla da işbirliği içerisinde yapıyoruz. Biliyorsunuz bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Güvenlik de aynı bu şekilde. Güvenlikle ilgili konuları paylaştıkça daha güvenli hale geliyoruz. Dolayısıyla bütün dünyada uygulanan liman güvenlik sorunları veya çözüm önlemleri neredeyse aynı. Dediğim gibi ama bölgeler arası tehdit ve risk farklılıklarından kaynaklı uygulama farklılıkları olabiliyor.
Anlaşıldı. Çok çok teşekkür ederiz. Öyle sanıyorum ki sevgili dinleyicilerimizin başka yerde duyamayacakları bilgileri sizden duydular. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağlığınız, kalkınız
için. Ben teşekkür ediyorum. Onur duydum. Sağ olun.
Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri RSO Müdürlüğü ISPS IMDC Yöneticisi Faruk Doğan telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Sayın Yavuz, sizlere de çok teşekkür ediyoruz efendim. Katkılarınız için sağ olunuz. Mavi Vatan'ın bu haftalık sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş hazırladılar. Teknik masada Recep Özlem sesimizi sizlerle buluşturdu. Mikrofonda ben İpek Önder. Gelecek hafta aynı saatte buluşuncaya dek hoşçakalın. Mavi Vatan